Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya Doktor Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Ben deniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Hüseyin Kayapınar'la birlikteyiz. Fıkıh Saati programında sizlerden gelen ve bizlerin hazırlamış olduğumuz soruları hocamıza soruyor ve kıymetli bilgilendirmelerini sizlerle paylaşıyoruz diyerek programımıza başlayalım. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Sizlerden de hocam. Hocam bugünkü programımıza şu sıralar gündemde olan bir meseleyle başlayalım müsaadenizle. Kira artışları ile alakalı ev sahibi olanlar, işte günümüzde kiralar ciddi manada artış gösteriyor. İşte içinde kiracısı olan vatandaşlarımız emsal evlerin daha yüksek kiradan gittiğini göz önüne bulundurarak kirayı da o seviyeye çıkartmak istiyor gibi birçok sıkıntılar yaşanıyor. Bir ev sahibinin şu pozisyonda nasıl hareket etmesi gerekir hocam?
Evet, bismillahirrahmanirrahim. Bu konu çok yönlü bir konu. Evet. İşin içerisinde hak var, adalet var, vicdan var, fıkıh var.
Evet.
Bunların hepsini birden dikkate alarak böyle bir soruya cevap vermek gerekir kanaatindeyim. Şimdi bir defa bizim dinimizde asıl olan şey nedir? Ne zulmedeceksin, ne de zulme maruz kalacaksın. Zarar vermek yok, zarara zararla mukabele etmek yok.
Evet.
Mesela faizle ilgili olan ayet-i kerime geldiği zaman Cenab-ı Hak buyurdu ki, yani bu faizle ilgili hükmü verdikten sonra böylece ne zulmedersiniz ne de zulme uğrarsınız. Yani ana paranız size aittir. Faizi terk edin, bırakın. Ana paranızı alın. Böylece ne zulmedersiniz ne de zulme uğrarsınız.
Evet.
Yani bu genel bir kriterdir. Şimdi bu bir. İki, bu akitlerde, yani bu akitler deyince mali akitlerde, sözleşmelerde dinimiz genelde piyasa ekonomisini esas almıştır. Piyasa ekonomisini.
Evet.
Yani piyasa fiyatları belirler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelip söylüyorlar bazı Müslümanlar, diyorlar ki ya Resulallah, fiyatlar şişti, kabardı, nark koy. Yani fiyat tahdidi koy.
Sınır koy.
Sınır koy. Hmm. Peygamber Efendimiz diyor ki la tusa'iru fe innallaha huvel musa'ir. Siz fiyat tahdidi koymayın, Allah fiyat kor. Çok verir, ucuzlatır, az verir, pahalandırır. Ha, bu da Peygamber Efendimiz'in sözü. Yani bu fiyat artışlarını piyasaya bağlıyor.
Evet.
Ha, bu. Ama öbür taraftan yine Peygamber Efendimiz piyasanın suni şişkinliklerini, suni artışların önleyici tedbirler de alıyor. Ve bunun için de mesela diyor ki kırsaldan şehire mal getiren, satmak üzere kişinin yolunu kesmeyin. Yani şehir dışında
önceden mal toplamayın.
Şehir dışında onu karşılayıp da onun malını ucuz fiyata almayın. Sonra bir başka hadisinde şehirli köylü adına satmasın. Badiyeli adına satmasın. Niye? Çünkü bu şehirdeki kalan insanlara zarar veriyor. Bak, bu sınırları da götürmüş. Ha, tabii fukaha peygamberimizin bu hadislerini dikkate alarak her ne kadar normal şartlarda fiyat tahdidi konulmasa da efendim özel durumlarda, olağanüstü durumlarda fiyat tahdidi konulabileceği sonucuna varmışlar.
Evet.
Ha, şimdi bunları ben niye söyledim? Bu sorduğun soruya bir altyapı hazırlamak. Yani demek ki biz bu soruya bakarken bir, adalet, iki, hakkaniyet, üç, vicdan, dört, fıkıh açısından bakacağız.
Evet.
Ha, şimdi kira meselesine gelelim. Bu genel ilkelere baktığımız zaman kiraları piyasa belirler.
Evet.
Ama fırsatçılık olmaması lazım. O önemli. Bu bir. İki, kiracılar genelde tabii zengin olan, varlıklı olan, efendim çok lüks dairelerde oturan insanlar var. Ama genelde düşük gelirli insanlar. Yani başını sokacak bir daire alamayacak olan insanlar. Bunlara karşı Müslümanın merhametli davranması lazım. Vicdanlı davranması lazım. Ama öbür taraftan kiracının da tamamen ayaklarını kanun bana bu hakkı verdi, daha fazlasını yapmam dememesi lazım. Şimdi fıkha göre kira akdi ne zaman sona erer? Sözleşmenin bittiği anda sonra. Fukaha göre bu. Yani sen şey yapmışsın, kontrat yapmışsın ve kontratı 3 senelik demişsin. 3 senenin bitiminde kira akdi biter. Sözleşme biter. Ve bu 3 senenin bitiminde kiracının o akdi de riayet ederek evi terk etme hakkı var. Ev sahibinin de kiracıya çık deme hakkı var. Bu kanuna göre. Yani fıkha göre.
Evet.
Ama bu ayete dayalı bir şey değil. Ayete. Ancak şu yönden ayetle ilgisi var. Vaadinize uyun. Vaadinizi yerine getirin.
Evet.
Verdiğiniz sözü yerine getirin. Bu anlamda irtibatlı. Ha şimdi bu olaya, yani bu çeşitli yönlerden baktığımız zaman tabii piyasa maalesef günümüzde haksız yere fırsatçıların biraz şeyiyle şişti.
Evet.
Yani dün 1000 lira olan bugün 2000 lira oldu. Maalesef böyle. Şimdi şeye bakıyoruz, böyle emlakçıların önünde kira ilanları var. 2+1 4000 lira. 2+1 5000 lira. Biraz da insaf lazım.
Evet.
İnsaf lazım. Yani olay nasıl olsa fıkıh bana bu hakkı verdi. Öyleyse ben istediğimi isterim şekilde dönüşmemeli. Müslüman Müslümana yardımcı olmalı. Müslüman Müslümanın sıkıntısını gidermeli. Ve hiçbir zaman Müslüman fırsatçılık
peşinde
olmamalı.
Evet.
Yani bu iş hakkaniyetle, adaletle çözülmeli. Hem kiracının durumu, hem ev sahibinin durumu dikkate alınmalı ve bir orta yol bulunmalı. İnsanlara bıraktığımız zaman bunu insanlar kendisi yapmıyor maalesef. İnsanda hırs var. İnsan evet. Çok almak istiyor, çok kazanmak istiyor.
Evet.
Öbürü de bedavaya işi götürmek istiyor. Onun için devlet bu konuda bir tedbirler almalı bence. Ve her iki tarafın da hakkını koruyan. Hani geçen sene 2000 lira olan bir kira bugün 6000 lira olmaz. Olmamalı.
Evet.
Ama geçen sene 2000 lira oldu, bu sene 2200 lira olsun. O da olmamalı. Çünkü piyasa belli.
Evet.
Yani böyle bir denge yapmalı.
Evet.
Ve demin söylediğim gibi olaya sadece kanun, fıkıh açısından değil, aynı zamanda vicdan, hak, hukuk açısından da bakmalı.
Evet. Hem ev sahipleri hem de kiracılar bu manada hakkı gözetmeli. Ve merhametli davranmalı. Devletimiz de açıklamalar yaptı inşallah.
Açıklamayla iş bitmiyor. Çünkü açıklama tabii şöyle yapın böyle yapın tavsiyesiyle olmuyor. İnsanlar uymuyor. Yani diyor ya peygamberimiz. İnsanoğlunun iki vadi dolusu altın olsa üçüncüyü ister.
İster evet.
İnsanoğlunun gözünü topraktan başka bir şeye doyurmaz. Yani bugün duyuyoruz adam gidiyor evin penceresini sökmeye kalkıyor. Kapısını kırmaya kalkıyor. Yazıktır, günahtır.
Eyvallah.
Oradaki oturan insandır.
Eyvallah hocam. Peki çok teşekkür ediyoruz. Bu hakikaten günümüzün kanayan yarısı ve önemli bir husus. İnşallah buradan hem ev sahiplerine hem de kiracılara bir mesaj göndermiş olduk. Hocam ikinci sorumuz şöyle. Dükkanı boşaltma karşılığında hava parası almak caiz midir?
Şimdi normalde böyle bir şey olmaz. Ama bu örf haline gelmiş.
Evet. Hava parası olayı değil
hava
mi?
Hava parası olayı. Bu bazı fıkıh kurumlarının gündemine de girmiş. Şimdi Evet. Bu olay da birkaç yönlü. Bir, şimdi kiracı kira süresi devam ederken kendisi çıkmak istiyor mu? Veya mal sahibi çıkartmak istiyor mu?
Bu evet. Bir.
Hava kirasını mal sahibi mi alıyor, kiracı mı alıyor? Bunlara göre değişir hüküm. Mesela ilk evini kiraya verirken, dükkanını kiraya verirken, kardeşim aylık bu 3000 lira, 4000 lira. Ama ben burayı boşalttırırken 20 bin lira çıkan kiracıya para verdim. O 20 bini de isterim dedi.
Evet.
Kiracı da buna razı oldu. Bu caizdir, alabilir. Bu ne olur? Kira bedeli 20 bin peşin aylık 3000 lira olarak takdir edilmiş sayılır. Bu caizdir, bu bir. İki, kira 5 seneliğine kontrat yapılmış. 3 sene sonra ev sahibi diyor ki kiracıya çık. Ev sahibi de işte kiracı diyor ki çıkarım ama şu kadar para vermen şartıyla. Verirsen çıkarım. Ev sahibi de razı. Bu da mümkün.
Evet.
Ama vadesi dolmuş. Kiranın kontrat süresi bitmiş. 5 seneliğine vermiş dükkanı. Ki bu genelde dükkanlarda oluyor. Ve 5 senenin bitiminde artık demiş ev sahibi, dükkan sahibi dükkanı boşalt. Kiracı diyor ki şu kadar para verirsen boşaltırım, değilse boşaltmam. Bu caiz değil.
Evet.
Ne yapacağız değil.
Kontrat dolmuş.
Kontrat dolmuş. Artık evet. Ondan sonra kiracının orada oturma hakkı yok. Verdiği söze riayet etmeli. Ha, öbür taraftan tersi de olabilir. Yani kira süresi dolmamış. Ev sahibi diyor ki şeye, kiracıya boşalt. Kiracı da şu kadar verirsen boşaltırım diyor. Veya kira süresi dolmamış. Kiracı alt kiracıya veriyor. İkinci. Yani kiracı 5 seneliğine tutmuş. 3 sene sonra dükkanı boşaltıyor. Ama hı hı. bir başkasına kiraya veriyor. Bu mümkün oluyor. Alt kira diyorlar buna. Hı. Böyle bir durumda da diyor ki alt kiracıdan, yani ikinci kiracıdan, ben sana bu dükkanı boşaltırım veririm ama şu kadar bana para vermen şartıyla. Bu da caiz.
Aradan çekilirim diyor.
Aradan yani. Çekilirim diyor. Bu da olabilir. Olabilir. Ama tabii bu ikinci kiracıya burayı verebilir mi, vermez mi, hangi şartlarla verebilir konusu ayrı bir şey. Çünkü adam orayı atlar dükkanı için kiralamış da demirciye kiraya vermeye kalkarsa bu olmaz.
Evet.
Yani normal eski kira hangi şartlarda, hangi ortamda gerçekleşiyorsa onun olması.
Eyvallah hocam. Hocam zekatla alakalı birkaç sorumuz var. Şimdi bir kişinin 2 tane dairesi var. Birinde kendi oturuyor.
Evet.
Birinde kiracısı var. Kira alıyor. Fakat bu kişi de işte düğün yaptı, masrafa girdi, bir şekilde borcu oluştu ve borcu var. Bu kişiye zekat verilebilir mi hocam?
Eğer o dükkan ikinci evinin değeri borcundan daha fazla ise ve o fazlalık nisabı aşıyorsa verilmez.
Satılık değeri olan değeri mi hocam?
Tabii, piyasa değeri.
Piyasa değeri.
Ama diyelim ki ikinci bir dairesi var, 200 lira ediyor ama adamın 250 lira borcu var. Ona verilebilir.
O zaman kişi satmak durumunda mı bu?
Yok, mecbur değil satmak, mecbur değil tabii. Yani burada önemli olan şey, o ihtiyacının dışındaki o malının, dairesinin değerinin borçlar düştükten sonra kalan kısmının nisabı aşmış olması. Nisabı aşarsa zekat verilemez ona ama zekat da vermez o kişi. Ona zekat da vermez ama zekat verilemez. Ama o borçlar karşılığından çıktıktan sonra artan kısım nisaptan fazla değilse, azsa ona zekat verilebilir.
Zekat verilebilir. Peki. Sanayi kuruluşları zekatı nasıl verir diye bir sorumuz var hocam, bir de zekatla alakalı.
Şimdi sanayi kuruluşları genelde şöyle deniyor. Bu kuruluşlar için çeşitli mallar var ellerinde. Bunlar nedir? Mesela makine vardır, ekipman vardır, bina vardır. Veya ne bileyim arazi vardır. O imal ettikleri malları taşıyacakları araçları vardır filan. Şimdi burada bu insanların varlıklarını, yani sanayi kuruluşlarının varlıklarını 2 çeşitte mütalaa ediliyor. Bir, duran varlıklar, sabit varlıklar. Bir de dönen varlıklar deniyor. Duran varlıklar demek ki söylediklerim. Bina, makina, arsa, işte o vinç diyelim, ihtiyaç var o. Binanın içinde o üretimde kullandıkları diğer işte hareketli aletler, işte diyelim ki traktör vesaire. Bunlar duran varlık sayılır. Bunlar zekata tabi değil. Dönen varlıklar ise mamul ve yarı mamul mallardır. Hatta 3 türlü. 1 ham madde, 2 yarı mamul, 3 mamul olanlar. Ham madde işlenmemiş, tamamen maden halinde duruyor mesela. Veya pamuk duruyor tekstilcinin. Ha, bu şey. Yarı mamul işlenmiş ama henüz son şeklini almamış. Bu da yarı mamul oluyor. Son şeklini almış, artık satılacak hale gelmiş. Bu da mamul oluyor. Bunların değeri, piyasa değeri. Yani ben bunları kaça mal ediyorum bugün. O esas alınarak bunların değeri, artı varsa nakitleri, artı varsa alacakları eklenir ve bu şeyler, işçi ücretleri vesaire düşülür veya borçlar düşülür, kalan kısmı %2,5 oranında zekata tabi olur.
Eyvallah. Zekatla alakalı bir sorumuz da şöyle hocam. Bir firma, bir şirket çalışanlarına ücret harici verdiği primi zekat olarak sayabilir mi hocam?
Şimdi prim vermek söz verdiyse, yani ben işte şu kadar maaş aileniz ama her bayramda şu kadar prim vereceğim, yarım maaş prim vereceğim, hı hı, diye söz vermiş ise veya bu örf haline gelmiş ise, hı hı, veya prim verdiği kişiler zekat alma durumunda değilse, yani varlıklı ise, bunlara verilen şey zekat sayılmaz.
Evet.
Yani nedir o? Bir, söz vermiş olmayacak.
Yani ben size ben şöyle şöyle yapacağım demeyecek.
Her bayramda işte yarım maaş ikramiye vereceğim şeklinde söz vermiş olmayacak. Hı hı. Bunu söz vermişse artık bu onun borcu olur. Hı. İki, bu örf haline gelmiş olmayacak. Çünkü el marufu urfen kel mesrutu şartan diye bir kaide var, fıkıh kaidesi. Yani örfen bilinen şeyler şart koşulmuş gibidir. Hı. Bu şekilde de olmayacak. Bir üçüncüsü de verdiği kişi zengin olmayacak. Hı. Eğer böyle değil de söz vermemiş, böyle bir örf yok ama adam kendisi arzu etmiş, veriyor fakir ve verdiği kişiler de zekat tam müstahak kişiler, onlara zekat niyetiyle verirse bu zekat yerine geçer.
Eyvallah. Peki hocam. Hocam, bir kişi kendisine zekat düşecek kadar zengin oldu ve sonra bu zenginlik esnasında yine fakir düştü veya vefat etti, yine zekat vermeli mi?
Şimdi zekat verecek kadar zengin düştü ve üzerinden bir sene geçmediyse, hı hı, ve o bir sene içerisinde adam ölse veya elindeki para nisaptan aşağı düşse zekat sorumlu düşer.
Bir seneyi doldurmazsa.
Doldurmaz. Ha, nisap miktarı malı vardı, üzerinden bir sene geçti ve senenin bitiminde ve nisap miktarı veya daha fazlası var, ona zekat farz olur şimdi.
Evet.
Şimdi Hanefi mezhebine göre o zekatı anında vermek şart değil. Daha sonraki, evet, bir zamanda verilebilir. Şayet zekatı anında vermemiş de o mal, zekata tabi olan mal, kişinin elinde olmayan bir sebeple telef olmuş.
Evet.
Yangın çıkmış, efendim çalınmış, sel basmış vesaire, helak olmuşsa, buna öyle diyoruz. Bu takdirde bu malın zekatı düşer. Yani zekat vermesi gerekmez.
Evet.
Ama kişi kendisi o malı harcamışsa, ki ona da istihlak denilir.
İstihlak.
İstihlak, hmm, tüketim demek. Yani eskiden istihsal kredisi vardı, istihlak. Hmm. Üretim kredisi, tüketim kredisi, böyle, evet, derlerdi. İstihlak, kişinin kendisinin onu telef etmesi, tüketmesi. Eğer kişi kendisi onu telef etmişse, kendisi harcamışsa o parayı, o takdirde o zekat borcu devam eder. Hmm. Eğer vermeden ölürse vasiyet etmelidir. Benim şu kadar zekat borcum var, onu verin diye. Vasiyet etmediyse mirasçıları isterse verebilirler ama vermezlerse de babaları borçlu gider. Zekat borçlusu gider.
Eyvallah. Öşrü verilen bir ürün satılmaz ve depoda kalırsa hocam ve üzerinden yine bir yıl geçerse tekrar zekatını vermek,
hayır,
gerekir mi?
Yok, gerekmiyor. Yani diyelim ki adam buğday kaldırmış, arpa kaldırmış, hı hı, ambarına koymuş. İhtiyacı yok. İşte öşrünü vermiş, satmamış. Hı hı. Üzerinden bir sene geçmiş. Ertesi sene aynı ürünün bir daha öşrünü vermesi gerekmiyor.
Üzerine ürün eklerse?
Ha, üzerine o yeni ürünün, yeni öşrünün ürünün verir. Zaten o ürünü aldığı zaman, hı hı, yeni ürünün zekatını vermesi, öşrünü vermesi gerekiyor. Yani öşürle ilgili olan şeyde, hükümde üzerinden bir sene geçmesi şart değil, öşür vacip farz olması için. Hı hı. O fakirin hakkını diyor, ayette hasat günü ver diyor. Fakirin hakkını hasat günü ver. Dolayısıyla yeni ürünün öşrü verilecek zaten.
Evet.
Diğerine bağlı değil o. Ha, ancak o kaldırdığı ürünü satar da, sattıktan sonra eline para geçerse, o para geçtikten sonra üzerinden bir sene geçince o paranın zekatını verecek.
Zekatını verecek. Satar. Eyvallah. Hocam şimdi bazı derneklerimiz var. Afrika'da bu katarakt ameliyatı yaptıran derneklerimiz var. Oradaki vatandaşların, Afrika halkının işte göz ameliyatlarını yapan dernekler, kuruluşlar var, STK'lar var. Biz buraya işte katarakt ameliyatı için para göndersek ve bunu zekattan saysak, zekatımızı göndersek geçerli olur mu?
Uygun mu? Şimdi zekatın geçerli olması için iki temel kural var. Ki bunu daha önceki programlarımızda söylemişizdir mutlaka. Birisi nedir? Niyettir. İkincisi de temliktir. Temlik ne demek? Niyet belli. Yani verdiğini zekat niyetiyle verecek.
Evet.
Temlik de vereceği zekatı fakirin mülkiyetine geçirmek. Bu ikisi şart. Ha, onun için mesela fukaha genelde alacağı borcunu affetme zekat yerine saymaz genelde. Bazı istisnaları var, ona girmeyelim. Ha, şimdi burada ameliyat için para gönderiyor. Nereye filan? İşte doktorlara. Doktorlar o parayı orada ihtiyaçlara kullanıyorlar. Yani artık bilmiyorum tabii ne şekilde oluyor ama yani ameliyat olacak kişinin, göz ameliyatı olacak kişinin eline o para verilmiyor. Oradaki diyelim ki hastanenin masraflarına sarf ediliyor, doktorlara para verilecekse diyelim maaş verilecek, onlara veriliyor filan. Yani kişiye verilmiyor. Bu şekliyle bu genel ilkelere göre zekat sayılmaz.
Evet.
Ancak şu bir yöntemdir. Parayı gönderirsin. Ha, şeye o ameliyat olacak olan kişiye zekat olarak verirsin. Ondan da ücret alırsın. Bu bir yoldur. Yani ona zekat olarak verirsin kardeşim, parasız ameliyat yapmıyoruz.
Sen de elindeki paradan bize ücretini
ver. Sen de ücretini öde dersin, o da verir. O olur. Zekat niyeti.
Ama paranın o kişiye ulaşması lazım.
Ulaşması, temlik edilmesi olması lazım. Ya da şu olabilir. O kişi, yani o fakir, o kurum yetkilisine şey vermeli, vekalet. Benim adıma zekat al, sana vekil ettim. Ve benim için ihtiyaç olan yerde harca. Derse bu da olabilir. Vekalet. Yani verici de vekalet vermiş oluyor burada. Alıcı da vekalet vermiş oluyor.
O zaman kurum istediği gibi kullanabilir.
O zaman kurum ama o kişinin ihtiyacına kullanır, o kadar. Yani o kişinin masrafı ne kadar gerekiyorsa o kadarını kullanır.
Evet.
Başka tarafa değil.
Eyvallah. Hocam şimdi bizim oralarda da vardır hicar derler. Tarlayı yıllık kiraya, tarlalar yıllık kiraya verilir. Böyle bir kişi tarlasını yıllık kiraya verdiğinde zekatını nasıl verecek?
Şimdi bu bir para karşılığı.
Evet. Para karşılığı.
Başka bir şey karşılığı kiraya verme var. Bir de ortakçılık, yarıcılık usulüyle verme var. Eğer para karşılığı, şart değil para karşılığı olması. Sen tarlan var, buğday ekecek adam. Kardeşim bana şu kadar dar verirsen, mısır verirsen kira tarlamı bedeli kullan olarak olabilir. Veya para, genelde para alınır.
Evet.
Şimdi zekat mala, ticaret malına, paraya, altına zekat gerekir. Toprak mahsulüne ise öşür gerekir.
Evet.
Şimdi öşür de o toprak mahsulünü kim alıyorsa öşür onun görevidir. Şimdi burada kim alıyor? Kiracı alıyor.
Evet.
Kiracı. Mesela diyelim ki bir tarlayı kiraya tutmuş, icara tutmuş. 2.000 lira vermiş tarla sahibine, 2 dönümüne, 3 dönümüne neyse. Oradan ne kadar? İşte 5 ton ürün almış. O 5 ton ürünün şeyini, öşrünü kiracı verecektir. Peki tarla sahibi ne olacak? Tarla sahibi para aldı ya. Diğer varlıklarıyla birlikte o para nisaba ulaşıyor ise ve üzerinden bir sene geçiyorsa o da onun zekatını verecek. Ama yarıcılık da genelde ne oluyor? Tarladan elde edilen ürünün bölüşülmesi şeklinde oluyor yarıcılık. Yani tarla sahibiyle çiftçi aldıkları ürünü, tarladan çıkan ürünü bölüşüyorlar yarı yarıya. Bu şartla bu muameleyi yapıyorlar. Eğer böyleyse her ikisi tarafta, yani hem tarla sahibi hem de çiftçi, kendi payına düşen ürünün ölçüsünü kendisi verecek.
Kendisi veriyor. Peki. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Gönlünüze evet. Sağlık. Bugünkü fıkıh saati programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine dinleyicilerimizle birlikte olacağız. İnşallah. Çok çok teşekkür ediyoruz efendim. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Doktor Hüseyin Kayapınar hocamla birlikte fıkıh saati programındaydık. Bu hafta fıkıh saati programında zekatı konuştuk. En önemlisi de ilk sorumuz oydu. Şu günlerde çok da gündemde olan bu kira artışları üzerine bir Müslümanın nasıl davranması gerekir? Bugünlerde Müslümanca bir davranış nasıl olması gerekir? Hocam bunlardan bahsetti. Önümüzdeki hafta yine fıkıh sorularıyla huzurlarınızda olacağız. Allah'a emanet olun. Kulağınız bizde olsun efendim.